Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı bir canlı performans kaydı ile açtık. Geçtiğimiz pazarı pazartesiye bağlayan gece verilen Oscar ödüllerinde tören esnasında ki I'm Just Ken performansıydı. Ryan Gosling ve kalabalık bir ekip tarafından.
Evet, filmde de kendisi eşlik eden ekibin yanı sıra daha çok sayıda insan sahnede ona katıldı. Gerçekten Oscar'lar gecesinin bence 5 şarkıda aslında aday şarkıda performansını göstermekle beraber Ryan Gosling'in performansı bütün geceye damgasını vurdu diyebiliriz, değil mi?
Evet, sonrasında da en çok konuşulanlardan biri oldu ve bence bittiğinde o salondakilerin çoğu herhalde hay Allah keşke buna oy verseydim ya da hay Allah keşke Ryan Gosling'e oy verseydim diye düşünmüştür. Çünkü ikisi de ödülleri almadı. Oscar'lara geleceğiz tabii ki sevdiğimiz konulardan ama oraya geçmeden önce her zamanki gibi vizyon, biraz zayıf olan bir vizyon bilgilerini paylaşalım. Ayrıca diğer gösterimlerde de daha ilginç yapımlar var bu hafta.
Evet, bu hafta birazcık daha alternatif gösterimlerin üzerinde duracağız. Çünkü vizyonda kalabalık gibi gözükse de çok fazla tavsiye edebileceğimiz film yok maalesef sizlere. Bu hafta en yüksek profilli, böyle daha dikkat çeken yapım Red Right Hand, Adaletin Eli adıyla bizde de gösterime giriyor. Asim ve Ian Neons kardeşler birlikte yönetmişler. Başrollerinde Orlando Bloom, Andy McDowell, Garrett Dillahunt ve Scott Hayes yer alıyorlar. Orlando Bloom ve Andy McDowell, hani böyle A listesi olmasa da isimleriyle dikkat çeken oyuncular. Bu da böyle biraz şey türünde bir film. Amerika'nın böyle daha taşrasında küçük bir kasaba.
Kırsalında hatta.
Hatta kırsalında. Ve kasabayı yöneten aslında bir suç örgütü lideri var. Şerif de dahil, hani herkes onun cebinde. İşte uyuşturucu trafiğini yönetiyor. Her şey ondan geçiyor. Onun işlerini gören bir takım emirerleri var etrafında. Orlando Bloom'un canlandırdığı Cash de böyle bir karakter. Bu patron için çalışıyor uzun süredir. Bu patronun buradaki güzel ve ilginç özelliği ise kadın bir gangster olması ve onu Andy McDowell'ın canlandırıyor olması. Andy McDowell'ı ilk kez bu kadar farklı bir rolde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dört nikah bir cenazeden beri böyle daha ziyade romantik rollerde karşımıza çıkan bir oyuncuydu. Burada
evet,
yaşını
iyi insanlar, hassas kadınlar falan oynarken burada böyle yani hiç eyvallah olmayan, acıması olmayan, çok net bir suç kraliçesi diyelim rolünde.
Kesinlikle. Cash bir dönem aslında artık bu işlerden sıyrılıp hani daha sakin ve temiz bir hayat sürmek istiyor ama bir noktada abisi ve yeğeni var ailesinden kalan bir tek. Bu lakabı da Büyük Kedi, Big Cat. Bu büyük patronun, suç kraliçesinin. Ailesi onlar tarafından tehdit edilince birdenbire kişinin içerisinden bir şey çıkıyor, nasıl diyelim. Hem intikam hem de ailesini koruma refleksiyle harekete geçen bir karakter çıkıyor. Ya aslında alıştığımız türde bir hikaye ama iyi uygulanmış. Hani el yüzü düzgün versiyonlarından biri. Ama bunu izlemek için sinemaya gider miyiz? Ondan çok emin olamıyorum.
Evet, Amerika'dan bir de korku filmi var bu hafta. Night Swim, Gece Yüzüşü. Çok da iyi eleştiriler almış değil. Bir aile bir eve taşınıyor. Havuz var. Havuzda bir nevi canavar, canavar demeyelim, bir kötü bir ruh aileyi terörize ediyor. Yerli yapımlar ağırlıkta bu hafta. Onların arasında da Reha Erdem'in son filmi öne çıkıyor, Neandria. Başrollerde Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar ve İncinur Daşdemir yer alıyorlar. Ege'de antik bir şehrin hemen kıyısında bir köyde geçiyor hikaye. 18 yaşında koşucu Suna'nın öyküsü. Varşova'da premierini yaptı geçtiğimiz sonbaharda. Selanik'te de gösterildi hemen ardından. Bize de şimdi geldi Neandria. Bir yandan da bildiğim kadarıyla ekolojik bir yapım. Bu son dönemlerde yeşil prodüksiyonlar dedikleri, hani üretiminde çevreye zarar verilmemesi ve işte karbon emisyonlarına dikkat edilmesi falan gibi hususlarda da iddialı bir film olduğunu duydum. Ama henüz görme fırsatımız olmadı.
Evet, onun dışında da dediğin gibi çeşitli yerli filmler var ama belki hızlıca bahsedebiliriz isimlerini vererek.
Evet, korku korkudan önce komediler var, daha bir ağırlıklı aile komedileri. Biri Mükemmel Aile, biri Aile Çıkmazı. Mükemmel Aile açıkçası doğrudan Ölümlü Dünya'nın başarısından sonra o minvalde çekilmiş, böyle bir suç dünyasından ama işte birbirine düşkün bir aile şeyi var. Güven Kıraç başrolde. Aile Çıkmazı'nda aile bir yandan da arkeolog ve bir yandan da işte ailenin beceriksizleri, arkeologların bulduğu bir şeylerle bir takım objeleri tehlikeye düşürüyor. Bir romantik komedi, romantik tarafı daha ağır basıyor sanırım. Bana Beni Anlat adında Cem Belevi ve Hande Arısoy'un oynadığı. Orada da geçirdiği bir kaza sonucu erken demans gibi bir şeye kapılan ya da yeni şeyleri her gün başka bir şekilde başka bir şeye ilgi duyan bir adamın hikayesini ve de onun bakıcısı ve de aşklarını anlatıyor. Dramlarımız var. Sır, Doğuş Aslan yönetmiş ve başrolünde. Bu kadar amatör görünen bir film epeydir görmemiştim fragmanından. Hani öğrenci filmi hissi veriyor. Bir tane John Wick benzeri var. Köpeğine bir şeyler yapıyorlar ve de işte intikam almak istiyor Nisan adında. Bir cin filmi var tabii. Kara Cin Laneti.
Gerçi biraz önce bahsettiğin John Wick benzeri filmlerin sayısı artabilir gibi mi de geliyor bana.
Evet, bu haftaki bu
Eros davasından sonra.
Evet.
Hayvanlara pervasızca zarar veren, bence kamu sağlığı için de tehdit oluşturan antisosyal davranışlara sahip insanların hiçbir doğru düzgün ceza almadan hakikaten halkın arasında salınıverilmesi sonrasında bu tarz daha çok şey duyarız gibime geliyor.
Zaten aslında John Wick'in baştan Türkiye'de yapılması gerekirdi bence yani. Çok, şimdi bunu duyunca çok mantıklı geldi. Bu haftanın cin filmi Kara Cin Laneti'nin de böyle bakanlık sayfasında uzun bir anlatımı var. Çünkü bakanlıktan işte yaş limiti alıyor, 16 yaş limiti almış. Çok fazla basın bülteni sanki duyurmamışlar. Hani normal sitelerde çok bilgi yok. En fazla bilgi bakanlıkta var. Orada da böyle bir detaylı işte annesi babasını aldatıyor, babası annesini bir ayin yaparak öldürüyor, kaçıyor, annenin laneti çocuğa geçiyor. Sonra işte böyle...
Diyorsun ki film üzerine bakanlık filmin yapımcılarından daha çok düşünmüş.
Daha çok düşünmüş. Yani düşünüp 16 vermişler. Böyle biraz Jekyll ve Hyde hikayesi, iki farklı persona gelişiyor o kızda. Biri çok çalışkan, öbürü şeytani bir cine dönüştüğü ve dişiliğini ön plana çıkarıp erkekleri ağına düşüren ve onları seks ayinleriyle sevişerek katleden bir persona. Bu bakanlık sayfasından okuyorum. Bakanlıktakiler bayağı bir düşünmüşler, yazmışlar bunun üstüne gibi görünüyor. Ya da bakanlığa bunu yazarak mı yolladılar başvuruyu ama sonra bunu niye basın bülteni için kullanmadılar? Kafam karıştı biraz orada.
Çok da belki kurcalamamak lazım.
Evet, zaten hani bu cin filmleri ve kadınlarla olan ilişkileri zaten Türkiye'de ilginç bir konu. Onu arada bir birileri yazıyor üzerine. Ama daha kapsamlı hepsine bakan bir araştırmayı heyecanla bekliyorum ben. Bir de animemiz var. Detective Conan, Black Iron Submarine. Detective Conan, Siyah Demir Denizaltı. Bu da bir mangadan filme uyarlanan bir seriymiş. Zaten bir sürü filmi varmış. Bize biraz daha yeni geliyor galiba. Case Closed serisinden. Anime sevenlere de Dedektif Conan'ı söylüyoruz bu hafta. Bir de Tay 2 tekrar gösterime girdi.
Evet, bunlar haftanın vizyon filmleriydi ama biz esasında alternatif gösterimlerden birazcık bahsetmek istiyoruz size. Orada daha heyecan verici şeyler var. Sinematek Sinema Evi ile başlayalım. Kadıköy'deki gösterimler devam ediyor. Hem Şantal Akerman retrospektifi hem de Marcello Mastroianni'nin 100. yaşı için düzenlenmiş olan gösterim programı. Bu akşam mesela saat 18'de üst üste Şantal Akerman'dan önce Tembel Kadını, ardından da Pina Bir Gün Dedikiyi izleyebilirsiniz. Yarın
İkisi de 20'de, kısa filmler olduğu için
evet,
birlikte
arka arkaya.
gösteriyorlar. Yarınsa Mastroianni günü saat 2'de 8.30 gösteriliyor Fellini'nin başyapıtı. Ardından Mehmet Açar'la 8.30 üzerine bir söyleşi var, film analizi var. 6.30'da ise Taviani kardeşlerin Alon Zampano gösterilecek.
Evet, pazar günü saat 14'te ise geçtiğimiz yılın bence en iyi yerli belgesellerinden biri olan Düet gösterilecek. İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın birlikte yaptıkları bu film. Kim filmin ardından da Mustafa Ünlü moderatörlüğünde yönetmenlerle bir söyleşi gerçekleşecek. İzlemeyenlere ben hakikaten çok tavsiye ediyorum. Çok güzel bir film. Daha
Evet,
sonra
geçen yılın en iyi belgesellerin ötesinde bence Türkiye'den çıkan en iyi filmlerinden biri.
kesinlikle.
Ve hani çok da genç iki yönetmen, o yüzden çok da mutlu etti bizi.
18.30'da ise yine iki kısa filmi gösterilecek Şantal Akerman'ın arka arkaya. Önce Akasya Oteli, onun ardından da 15 Ağustos.
Salı günü akşam yine kısalar var Akerman programından. Patlat Şehrimi, Oda ve Otel Monterey 8'de gösterilecek. Çarşamba akşamı 8'de ise Budala Almayer var yine Akerman programından.
Perşembe akşamı ise Fellini'den Kadınlar Kenti'ni izleyebilirsiniz. Marcello Mastroianni'yi izlemek için.
Evet, Sinematek'te durum böyle. Hera'da geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Bu hafta içinde yeni bir program başladı. Sonsuz Sokaklar adında. Tam yerinden İstanbul'a panoramik bakışın tarihi sergisine paralel düzenleniyor ve şehir üzerine düşünen filmler, sırf İstanbul değil, Tokyo, Taipei, Marsilya ve Oslo'ya uzanan filmler. Ve bu akşam 7'de bir konuşabilse Lost in Translation var. Tokyo'ya uzanmak isteyenler için Sofia Coppola'nın filmi.
17'si pazar günü ise saat 13'te Ben Hopkins'in yönettiği Hasret filmi var. Bu da bir nevi belgesel aslında diyebiliriz. Burada da birazcık İstanbul'u dolaşıyoruz. Ben Hopkins'in son derece subjektif kamerasıyla diyebiliriz. Ama çok hoş bir şehirle karşılaşma ve tanışma efekti de yaratan bir film Hasret. Bu programa da çok uygun o sebeple.
Evet, önümüzdeki haftalarda da program devam ediyor. Chai Minglian'dan Sokak Köpekleri var, Petzold'dan Transit ve Oslo 31 Ağustos Von Trier'in filmi de gösterecek yapıtlar arasında. İstanbul filmleri de ayrıca Meşher'de bir program gerçekleştiriliyor ama orada daha az film ve daha seyrek var. Geçtiğimiz hafta Kedi'yi gösterdiler mesela. Önümüzdeki günlerde henüz diğer filmler yok ama oldukça onları da duyuracağız. Bir de
İstanbul
tabii
Modern
İstanbul Modern
Sineması.
var.
Evet, İstanbul Modern Sineması'nda da Yönetmenlerle Buluşma serisinin 8.'si başladı. Dün itibariyle bu seferki programın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu. 21 Mart'a kadar sürecek program. Film ekipleri ve oyuncuların katılacağı film gösterimlerinin yanı sıra da bugün aslında bir söyleşi var Tayfun Pirselimoğlu'yla. Onu da belirtmiş olalım.
Evet, bugün saat 7'de bizi dinleyenler aslında yetişebilirler, çok uzakta değillerse. Yarın 1'de Yol Kenarı, 3.30'da Sükut Altındır ve Pus, 6'da Rıza gösterilecek. Pazar günü ise 13'te Ben O Değilim, 3.30'da Dayım ve Hiçbir Yerde, 18'de de Saç gösteriliyor.
Önümüzdeki hafta Perşembe 21 Mart'ta ise saat 11'de Ker, 13'te Rıza, 15'te Yol Kenarı ve 17.30'da Saç filmleri gösterilecek Tayfun Pirselimoğlu'nun.
Tekrar hatırlatalım, gösterimlerde oyuncular ve sanat yönetmeni Natalie Yeres de çeşitli gösterimlere katılıyor olacaklar. Pirselimoğlu sevenler için modernin yolunu tutma vakti.
Evet, yani gördüğünüz gibi vizyon dışında alternatif gösterimlerle dolu İstanbul'un iki yakasında da izlenecek çok sayıda şey var. Onları daha ziyade tavsiye ediyoruz bu hafta. Şimdi ise geçelim geçtiğimiz pazar gecesini pazartesi sabahına bağlayan gece boyunca. Bizim de bu sefer aslında rahat rahat Disney Plus platformundan izlemiş olduğumuz Oscar ödül törenine. O gün özel bir gündü. Hem tabii Oscar'lar önemli bir durum bizim için ama aynı zamanda Melis'in de doğum günüydü. Melis'in doğum gününü kutlamak üzere böyle büyük bir etkinlik organize edildi.
Evet, yani ben gidemedim ama çok güzel kutladılar. Bence son yılların en iyi akan, eğlenceli Oscar törenlerinden biri oldu. Zaten beklenenin altında bir sürede toparlandı, bitti.
Ben çok şaşırdım ona. Bir ara çok sarkacak diye endişelendim açıkçası başında ama iyi aktı.
Evet, öyle çok sarkan işte dans numaralarıydı, saçma sapan bir takım esprileri uzatıp işte salonda dolanmaktı falan gibi şeylere girmediler neyse ki. Bir de bu sene zaten hani aday olan filmler de iyi oldukları, en azından bence iyi oldukları, aynı zamanda popüler de oldukları bazıları için yani. Aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Ken ve Barbie, artık filme de Ken demeye başladık. Barbie ve Oppenheimer gişede çok başarılıydı. O yüzden zaten genel seyirci ilgisinin daha çok olması bekleniyordu. Benim de çok sevdiğim, ikimizin de çok sevdiği Bir Düşün Anatomisi ilgi alanı ve zavallıların aday olması da bizim gibi hani her koşulda seyrederiz ama genelde aday filmleri çok da heyecanlanmayız derken bu sene ikimizin de böyle ödül alsın diye ümit ettiğimiz, çoğunu alamayacağını bilsek de ümit ettiğimiz filmler vardı. Ki onlardan da aldıkları oldu. Benim hani bütün akşamın beni en mutlu eden anlarından biri, kesinlikle çok hak ettiği ödülü alan, ilgi alanı ses tasarımı ödülünü almasıydı. Yani çünkü
Oppenheimer'a gidecek diye o kadar üzülüyordum ki.
Evet, yani akademi sonuçta farklı alanlarda çalışan insanlar, çoğu oyuncu, hani işin teknik kısmına bir sürüsü pek de hakim değiller ve ilgi alanı gibi filmler daha ufak, daha azı seyrediyor. Yani akademinin her üyesi her adayı seyretmiyor tabii ki. Yani bu interview'larda da görüyoruz, isim vermeden anonim röportajlar yapıyor işte Andy Weir, Variety arada bir. Oradan görüyoruz ki ha onu görmedim ben diye o kadar çok var ki. Yani o yüzden popülerlerin işte Oppenheimer'ın bu kadar ödül alması çok da şaşırtmıyor. Ya da bu alacak herhalde, hadi bari ben de ona vereyim falan diyenler oluyor. İlgi alanını gerçekten görmeleri ses konusunda bence akşamın I'm Just Ken performansıyla beraber en heyecan verici anlarından biriydi. İlgi alanının öbür ödülü ise ödül konuşması açısından akşamın en takdire şayan anıydı.
Evet, Uluslararası Film kategorisinde en iyi film ödülünü aldı ilgi alanı. Bekliyorduk zaten, bizim de beklediğimiz bir sonuçtu ama bizi mutlu eden, sahneye çıkan Janet Fisher'ın yapımcılarıyla birlikte oldukça dokunaklı bir konuşma yapması oldu. Bir kere sahnede Gazze adını geçiren anan tek isim oldu. Hani bunu çok açıkça söylemek lazım. Ve de bir taraftan aslında oldukça net ve de sert bir konuşma da yaptım. Yani bu filmi yaparken aklımızdan geçen şey geçmişte olanları anlatmak değil, tam tersine bugüne bağlamak, bugünde yaşananlarla ilişkisini kurmak. Bir diğeri de bizler dedi bu filmi yapan bir grup Yahudi sinemacı olarak Holocaust'un ve onun hatırasının bugün yapılanlara bahane edilmek amacıyla gasp edilmesini reddediyoruz dedi. Ve bu bence çok önemli bir ifadeydi. Zaten hemen sonrasında da Twitter'da ve diğer sosyal medya kanallarında da bir linçleme girişimi de başladı.
Evet, dedikleri cımbızlanarak cümlenin yarısı yok edilerek, hani sadece o reddediyoruz, hani İngilizce'de tabii ters kurulduğu için cümle, Yahudiliğimizi reddediyoruz dedi yönetmen falan gibi haberlerle, ki dediği bu değil hakikaten, noktayı yanlış yere koyduğunuzda cümlenin içinde oluyor. Çok güzel bir konuşmaydı. Zaten kağıttan okuyacağım ben bunu dediğinde ben bir merak şey ettim. Yani ilginç bir şey geliyor galiba diye. Çünkü yoksa hani anneme teşekkür ederim, eşime teşekkür ederim. Onlar için kağıt çok gerekmiyor. Burada her bir kelime belli ki çok düşünülerek yazılmıştı ve onu birebir okuma ihtiyacı haliyle duydu. Çok çok etkileyici bir konuşmaydı Jonathan Glazer'ın. Bu arada tören biraz da geç başladı. Çünkü dışarıda da Filistin destekleyen göstericiler vardı ve salona varmaları gecikti bir takım katılımcıların. Ama bu da doğru dürüst hani yayında neredeyse hiç söylenmedi, edilmedi. Kime sanatçılar yakalarında kırmızı barış
ateşkes çağrısı yapan
iğnelerle geldiler. Mark Ruffalo her zamanki gibi bu konuda birkaç şey söyledi kırmızı halıda. Ödül alsaydı bence orada da belki söylerdi ama o ödülü alamadığı için olmadı.
Ki onu anons eden Mahershala Ali de yakasında o rozeti takıyordu. Yine kırmızı halıda Rami Malek'in Zavallılar filminden yine konuştuğunun altını çizmek lazım. Kimlerin konuştuğunun altını çizmeyi ben çok önemli buluyorum. Yani konuşmayanları da biraz utandırmanın burada anlamlı olacağını da düşünüyorum. Öbür taraftan Bir Düşüşün Anatomisi filminin ekibi de Filistin bayraklı rozetleriyle geldiler ödül törenine. Öbür taraftan Oppenheimer gibi gecenin en çok ödülünü alan filmin ve üstelik konusu atom bombasını icat eden, evet, bir bilim insanının sözde bir takım içsel çatışmalarını da anlattığı düşünülen bir filmin yapımcılarının, yönetmeninin, ekibinin, oyuncularının hiçbir şekilde anlattıkları hikayeyle günümüz arasında bir ilişki kurmamış, kurmamayı tercih etmiş olmaları ise bence not edilmeli tarihe.
Evet, yani daha güvenli olan Ukrayna var. Ukrayna hakkında bir şey söylesin. Ki tabii ki Mariupol'de 20 gün belgeseli, en iyi belgesel ödülünü aldı. Onun yönetmeni de o konuya dikkat çekti. Orada hiç İsrail ve Filistin'den bahsetmedi. Hani orada şeyi de anlayabiliyorum, bir yandan destek ve işte hani şey desteği, böyle bir yanındayız desteği değil, bayağı askeri destek bekliyor Ukrayna Amerika'dan. O şeyler, hesaplar sürerken onun niye bahsetmediğini yine anlayabiliyorum. Öyle bir riske girmek istemiyor.
Ama taraftan şey tarafında takdir ettim. Hiçbir şekilde gülümsemedi.
Evet.
Hiçbir şekilde gayet son derece ciddi biçimde çıktı. O da birazcık benim hani aylardır söylediğim Mariupol'da 20 gün filminin bir ödüle aday olması bile benim canımı acıtıyor. Hani bu diğer filmlerle yan yana dizilmesi bile canımı acıtıyor derken, hakikaten bunun içini tam dolduracak, evet, arkasında duracak bir şeyle de ben çok isterdim bu filmi hiç yapmamış olayım diye girdi, evet, zaten sözde. Ya, o da çok anlamlıydı. Yani keşke geriye gidebilsek, bunların hiçbiri yaşanmamış olsa, Mariupol'da bu kadar insan ölmemiş olsa ve ben bu filmi yapmamış olsam, yani bu ödülü de almamış olsam, demiş olması da
evet, çok herhalde güzel. Bunu ilk diyen buraya çıkan kişi olacağım ama keşke bir ödülü almasaydım diye başladı. Buna karşı ilgi alanının ikinci ödülü sesi alanlar gayet neşeli ve mutlu çıkan bir ekipti. Yani tabii onlar da çok çalıştı etti. Ama hani tamamen ayrı bir şeyde onlar standart Hollywood konuşması olarak yaptılar. Büyük sürprizler olmadı. Zaten Oppenheimer'ın çoğu ödülü alması bekleniyordu. Cillian Murphy.
Sürpriz aslında kadın oyuncu da.
Kadın oyuncu da. Orada bir hani acaba olur mu dediğimiz, diğerlerini de söyleyeyim, erkek oyuncu Cillian Murphy Oppenheimer'la, yardımcı erkek oyuncu yine Oppenheimer'la Robert Downey Jr. Zaten yardımcı kadın oyuncu Devon Joy Randolph'un The Holdovers almasına garanti bakılıyordu. Onların hepsi oldu. Ama oyunculuk ödüllerinin en son verileni de kadın oyuncuydu ve orada Lily Gladstone'a muhtemelen gider derken Emma Stone'un alması... Ya hakikaten çok iyi oyuncu ya da gerçekten kendisi de şaşırdı. Ki bence şaşırmış olabilir çünkü bayağı Lily Gladstone alır bunu diye konuşuluyordu.
Evet, kendisi de şaşırdı dediğin gibi.
Beni sevindiren şeylerden biri oldu. Yani işte o büyük oyun o yüzden aldı diyenler var ama yani bütün bu sezon ben şeye çok sinir oldum. Lily Gladstone'un filmin çok ufak bir kısmında olması ve hani malzemesinin de zayıf olmasının hep ama o filmin kalbi, yüreği diye yani tek cümle, herkes aynı cümleyi söylüyor. She's the heart of the movie. Hani tamam da Emma Stone filmin kalbi, beyni, omurgası, her şeyi ve çok daha nüanslı bir oyun hani ufak oynadığı yerlerde var. Yani Lily Gladstone'u yardımcı kadın oyuncuya sunsalardı tartışmasız alırdı ve çok da güzel olurdu. Onu yapmamak da işte stüdyonun tercihi.
Vallahi yani işte ay çok büyük kaçmış fırsat falan filan diyorlar. Yani Lily Gladstone'a ve diğer yerli oyunculara daha çok rol vermeye, daha çok başrol vermeye devam edin. Bu insanlar bu yeteneğe sahipler ve bu ödülleri alabilirler. Yeter ki siz onların da hayatlarını anlatan, onların rol alacakları filmler yapın. Onlara iş verin. Hakikaten evet. Bu.
Ayrıca yani tırnak içinde yerli rolleri, işte burada olduğu gibi kurban rolleri, tarihi yerli hikayeleri değil. Günümüzde de bu insanlar yaşıyor ve hayatları var. Hani onların hikayelerini doğru düz görmüyoruz. Anlatın. Dediğin gibi yetenek var.
Bir de tabii Scorsese laneti mi diyelim? Killers of the Flower Moon tamamen Dolunay Katilleri eli boş döndü yine bir Oscar'lardan.
Evet, evet. Yani çok şaşırtmadı beni. Hani müzik gider mi acaba diyordum ama olmadı orada. Çünkü Oppenheimer çok güçlü ve çok gürültülü bir şekilde geliyordu. En iyi yönetmeni de Christopher Nolan'ın alması bekleniyordu zaten. Senaryoda yine... Çok şaşırtıcı değil. Uyarlamayı American Fiction aldı. Orijinali Bir Düşün Anatomisi aldı. Ben Justin Trier'in konuşmalarını da çok seviyorum. Bana da çıkıp bu işte orta yaş krizimi bu biraz halleder, idare eder ondan avuturum kendimi gibi bir şey söyledi. Bu arada Messi de vardı. Gerçi tabii önden çekmişler.
Salonda yok Messi... şu anda bizi kandırdılar.
Filmdeki köpek, evet. Çünkü en başta o da olsun diye denemişler provalarda. Sonra heyecanlanıp bütün tören boyunca havladığı için o pek olamamış haliyle.
Bu arada en iyi uyarlama senaryoyu alan American Fiction'ın senaristi ve yönetmeni Cord Jefferson da güzel bir konuşma yaptı. O da şeyin altını çizdi. Özellikle şu anda Hollywood'da, Amerikan sinema sektöründe ya çok pahalı, çok büyük bütçeli, çok dev filmler yapılıyor ya da hakikaten bağımsız filmler çok da zorlanarak hani bir şekilde yapılıyor. Onların ortasında kalan o film kategorisinin artık nasıl yapılmasının azaldığı, bunlara yatırım yapılmadığı, stüdyoların bu tarz filmlere pek yatırım yapmadığının altını güzel çizdi. Çünkü birazcık American Fiction o arada kalan bir filmdi bence. Ve bu tarz filmlerin yapılmasının öneminin altını çizmesi açısından da önemli bir şey yaptı. Bu zaman zaman sektörde konuşuluyor. Biz de burada konuşuyoruz. Evet. O ara kategori artık platformlara mı kaydı? Daha çok platformlara mı yapılıyor diye, ama bence platformlara yapılan işler de onlar değil. Yani hakikaten ben o boşluğu çok hissediyorum arada. Yeni nesil o dönemi belki hiç yaşamadığı için şu anki gençler bilmiyorlar. Ama
ki bu sene aslında hani holdovers, past lives, hani bağımsızın biraz daha üstünde bütçeli ama o devlerden de değil ve çok da iyi filmler hepsi. Hakikaten onun bir karşılığı var, görünüyor. Evet, Oppenheimer beklendiği kadar almadı aslında. Hani sinematografiyi de aldı,
kurguyu da aldı.
Ama mesela işte makyaj ve saçta zaten orada Oppenheimer'dan çok maestro mu alır diye konuşuluyordu Bernstein'e benzetme ve yaşlandırma nedeniyle, ama orada kostüm ve prodüksiyon tasarımında da olduğu gibi Poor Things, Zavallılar ödüle uzandı ve hakikaten bence çok hak edildi. Hele kostümler müthişti hakikaten ve tamamen ayrı bir dünya yaratıyordu.
Orada üç ödül arasında da böylece bir tutarlılık oluşmuş oldu. Saç, makyaj, kostüm ve yapım tasarımı. Üçü de zavallılara gitti, Poor Things'e.
Evet, animasyonda da Miyazaki Spirited Away'den sonra ikinci Oscar'ını aldı. Kısalarda da Wes Anderson ilk Oscar'ını aldı ve ikisi de gelmediler. Birileri yazmıştı Twitter'da o akşam. Herhalde bu artık coolluğun en üst aşaması. Oscar alıyorsun. Alman da bekleniyor ve gelmiyorsun bile salona diye.
Miyazaki ve yapımcısı bir açıklama yapmışlar ve demişler ki ya biz artık çok yaptık. Bizim öyle hani ya olursa diye böyle şeyleri, hani böyle şeyleri bizden çok beklemeyin diye. Wes Anderson içinse ne diyebilirim ki, benim çok sevdiğim yönetmenlerden biri. Oscar'ların yıllardır onu ve sinemasını aslında görmemiş olması yeterince pek çok kategoride. Sadece film ve yönetmen için demiyorum ama bence çok iyi oyunculukları da görmezden geliyorlar onun filminde. Dolayısıyla o da The Wonderful Story of Harry Sugar için kalkıp gelmedi. Sonrasında o da bir açıklama yapmış ama gelseydim kimlere teşekkür ederdim diye.
Evet, yani kendisinin bu sene uzun metrajı da vardı ve bence
evet, çok iyiydi. Evet.
Evet. Bu arada Japonya animasyonun dışında bir ödül daha aldı. Onu da hemen analım. Best Visual Effects, en iyi görsel efekte Godzilla Minus One ödülü aldı. Çok ufak bir özel efekt ekibiyle, hani karşısında işte Mission Impossible'lar, Guardians of the Galaxy'ler, dev bütçeler dururken.
Ki o kategoride de The Creator'ın alması bekleniyordu aslında.
Evet, evet, o da hani ses ve efektlerde akademinin sadece gördüğü bir filmdi. Çok da iyi bir film değildi ama efektleri iyiydi. Godzilla'nın alması hakikaten böyle bir... daha küçük filmlerin aslında beklenmedik dallarda da ses de ilgi alanı, efekte Godzilla olarak o açıdan ilginç bir sene oldu. Yani akademinin de hakikaten bu bütün yeni üye alımlarıyla hafifçe şekil değiştirdiğini görüyoruz ve bence daha ilginç, daha güzel yerlere doğru gidiyor ödüller.
En iyi animasyon kısa film kategorisinde de War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko ödülü aldım. Ve ödülü almaya ikilinin, John Lennon ve Yoko Ono'nun oğlu Sean Lennon da çıktı sahneye. Ve bir kere bile barış sözünü etmemiş olmaları.
Evet, yani bu konuda... Yani...
Hiç anasının babasının çocuğu değilmiş. Annesine teşekkür etti. Anneler gününü kutladı.
İngiltere'de anneler günüymüş. Bütün salona iyi anneler günü dilettirdi annesine. Ama hani filmimiz savaş karşıtı duruş hakkında, annem babam savaş karşıtında duruyor, karşısında duruyordu. Ben de karşıyım gibi bir şey falan. Çıkabilirdi, çıkmadı. Yokmuş.
Ya çok ayıp ya. Yani böyle bir film yapıyorsun. Bununla ödül alıyorsun. Sonra da yaptığın filmin sözünü bile söyleyemiyorsun. Oraya çıkıp sahneye.
Yani dünyada savaş yok diye. İki tane şu anda çok büyük savaş var süren. Ki daha küçük başka yerlerde, Afrika'da başka şeyler de var. Hani şeyinde, Yemen'de daha hala toparlanmış değil falan. Bir sürü savaş var etrafta. Hiç.
Evet, yani gecenin başına verilen ödüllerden biriydi ama benim için bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Son olarak da kısa belgesel ödülü de yine beklediğimiz bir filme gitti. The Last Repair Shop aldı onu da. O da böyle çok hoş, sevimli bir film. Özellikle müzik okulunda okuyan çocukların enstrümanlarını hani tamirini yapan son kalan o küçük dükkanın ve o dükkandaki zanaatkarların hikayesini anlatıyordu.
Evet, dediğimiz gibi aslında oldukça rahat akan, keyifli bir törendi. Çok senedir bunu söylememiştik çünkü çok uzadı, çok sıkıldık gibi durumlar oluyordu.
Yine de şunu not düşebilir miyim? Jimmy Kimmel çok kötü bir sunucu, çok sıkıcı ve evet, artık gitmeli. Yani espri niyetine yaptığı şeyler de komik değil. Yani gerçekten çok böyle bir etkisiz eleman. Birkaç sahnede bence ondan çok güzel rol çalındı. Bunlardan biri ünlü stand-upçı komedyen John Mulaney'di. O çok çok iyiydi. Ben sonra Arnold Schwarzenegger ve Danny DeVito ikilisini de çok beğendim. Onlar bile sunsa daha iyi olabilir. Ama
onlar zaten çok daha iyi olur.
Ama Jimmy Kimmel yani gerçekten artık bu işleri bırakmalı.
Bana o kadar kötü gelmedi. Metinler de fena gelmedi. Bir de hani bu seneki Altın Küreler'de o kadar kötü bir sunuş vardı ki hani onun üstünde belki çıta çok düşmüştü. Ama evet yani Jimmy Kimmel benim de favorim değil. Bakalım seneye belki başka bir tercihte bulunurlar. Bir yandan da işte güvenli. Çok riskli bir şey demiyor. En sonunda bir de Trump yine dayanamamış, tweet değildi işte artık onun kendi kullandığı sosyal medya platformunda.
Truth Social'da
Jimmy Kimmel'a laflar söylemiş. Onu okuyup ona bir cevap verdi falan. Hani yani dediğin gibi şey ideal sunucu değil ama o kadar da kötü değil bence.
Evet ama yok ben yani sabaha kadar ayakta kalıyorsak birazcık daha fazlasını istiyorum artık. Bir de hep diyorum ya o Lee Kristen'ların sunumlarıyla biz Oscar'ları sevmeye başladık. O yüzden bence o el biraz daha yükselebilir. Tina Fey ve Amy Poehler her zaman önerilerim. Yani evet, insan yok değil. Hani bunu yapacak insan kaynağı yok değil Hollywood'da. Tabii ki var. İşte sadece biraz dediğin gibi şey oynamak istiyorlar. Güvenli alanlarda da kalmak istiyor olabilirler. Bir Oscar'ı daha böylece tamamlamış olduk. Programımızın da sonuna yaklaştık.
Evet, bu hafta daha doğrusu bugün hatta Pera'da gösterilecek Bir Konuşabilse Lost in Translation filminin sevdiğimiz soundtrack'inden parçalarla veda ediyoruz size.
Ayrıca yarın başlayacak olan Açık Radyo'nun dinleyici destek programını da buradan duyurmak isteriz. Yarından itibaren her sene olduğu gibi dinleyicilerimizin destekleriyle ayakta duran radyomuzu desteklemenin zamanı geldi. Bir şenliğe dönüşecek. Önümüzdeki günler boyunca hepinizi Açık Radyo'ya destek olmaya davet ediyoruz.
Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.